Merhaba, Gezi Tehlike'de yeniden karşınızdayız.
Geçtiğimiz bölümde komünist ülkelerde yaşanan vahşetin bir bölümünü sizlere aktarmıştık. Tüm komünist kanlı liderlerin vahşet uygularken komünist ideolojinin gereğini yaptıklarına inandıklarından, dolayısıyla da vahşetin acı bilançosunun hiçbir komünist tarafından dönemin bir hatası olarak kabul edilmediğinden de söz etmiştik.
Bugünkü bölümümüzde komünistlerin kendi sözlerinden gerçekleştirdikleri vahşeti, katliamı, acımasızlığı nasıl savunduklarını göstermek istiyoruz inşallah.
Darwinist, komünist devlet, insanları hayvan sürüsü olarak gördüğü için milletine hem değer vermez hem de güvenmez. Bu nedenle korku, baskı, suni tehlikeler ve dehşet ortamları oluşturarak onlar üzerinde denetim sağlamaya çalışır. Herkesi potansiyel şüpheli, suçlu veya hain olarak görür. Böyle bir devlet anlayışında insanları cezalandırmak veya öldürmek için onların suç işlemeleri gerekmez. Sadece şüphelenmek, onlara zulmetmek için yeterlidir. Komünist Rusya bunun en açık örneğidir.
Komünizmin kurucusu olan Karl Marx'ın ölümünden yaklaşık 20 yıl sonra Rusya'da Vladimir İliç Lenin Marksizme yeni bir yorum getirmişti. Lenin bir yandan Marx'ın açıklarını ve çelişkilerini kapatmaya çalışırken bir yandan da komünizmi silah zoruyla iktidara getirmenin formüllerini geliştirdi. Lenin'e göre devrimin kendi kendine olması mümkün değildi. Çünkü Avrupalı işçiler burjuvazi tarafından kendilerine sağlanan imkanlar tarafından oluşturulmuştu. Diğer ülkelerde ise zaten kayda değer bir işçi sınıfı yoktu. Lenin bu duruma militan bir çözüm önerdi.
Devrim Marx'ın öngördüğü gibi işçiler tarafından değil, işçiler yani Marksist literatüre göre proletarya adına hareket eden, profesyonel devrimcilerden oluşan askeri bir disipline sahip Komünist Parti tarafından gerçekleştirilecekti. Komünist Parti, silahlı mücadele ve propaganda yöntemlerini kullanarak devrim gerçekleştirecek, iktidarı ele geçirdiği andan itibaren Lenin'in proletarya diktatörlüğü adını verdiği, otoriter bir rejim kurulacak, rejim muhaliflerini tasfiye edecek, özel mülkiyeti ortadan kaldıracak ve toplumun komünist düzeye doğru ilerlemesini sağlayacaktı.
Lenin'in ortaya attığı bu teoriyle birlikte komünizm, eli silahlı terör gruplarının ideolojisi haline gelmiş oldu. Lenin'in ifadeleri, Darwinist komünist devletin halkına bakış açısını göstermesi açısından çok önemli. Şimdi bu ifadelerin bazılarına göz atalım.
Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkarmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü teşkil etmek, iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Bazıları bir casusun öldürülme işini veya bir polis karakolunu basma görevini üstlenmeli, bir kısmı ise banka soymalı. Terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zamanda reddetmeyiz. Bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman, bu kişilerin en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerine hayret etmekteyiz. Eğer kitleler kendiliğinden ayağa kalkmazsa hiçbir şey başaramayız. Spekülatörlere karşı terör uygulamadığımız, hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız sürece hiçbir yere varamayız.
Lenin'in 1924'te ölümünün ardından Komünist Parti'nin başına dünyanın en kanlı diktatörü sayılan Stalin geçti. Stalin, 30 yıl süren iktidarı boyunca adeta komünizmin ne denli acımasız bir sistem olduğunu ispatladı.
Stalin'in ilk önemli icraatı Rusya nüfusunun %80'ini oluşturan köylülerin tarlalarına devlet adına el koymak oldu. Kolektivizasyon adı verilen ve özel mülkiyeti yok etmeye yönelik bu politika gereği Rus köylülerinin bütün mahsulü silahlı görevliler tarafından toplandı ve bunun sonucunda korkunç bir açlık baş gösterdi. Yiyecek hiçbir şey bulamayan milyonlarca kadın, çocuk ve yaşlı açlıktan kıvranarak yaşamını yitirdi. Sadece Kafkasya'da 1 milyon insan hayatını kaybetti. Stalin bu politikasına direnmeye çalışan yüz binlerce insanı ise Sibirya'daki korkunç çalışma kamplarına yolladı. Tutsakların çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırıldıkları bu kamplar bu insanların çoğuna mezar oldu. Öte yandan on binlerce insan Stalin'in gizli polisi tarafından idam edildi. Aralarında Kırım ve Türkistan Türklerinin de bulunduğu milyonlar Rusya'nın uzak köşelerine zorla göç ettirildi Birçoğu da hayatını kaybetti.
Stalin tüm bu kanlı politikaları sonucunda yaklaşık 20 milyon insanı katletti. Tarihçilerin bildirdiğine göre Stalin, Kremlin'deki çalışma masasına oturup toplama kamplarında öldürülen ya da idam edilen insanların sayılarını içeren listeleri incelemekten büyük keyif alıyordu. Stalin'i bu denli acımasız bir katil haline getiren etken, kişisel psikolojik durumunun yanı sıra inandığı materyalist felsefeydi. Bu felsefenin en temel dayanağı ise Stalin'in kendi yorumuyla Darwin'in evrim teorisiydi. Stalin, Darwin'in fikirlerine verdiği önemi şöyle ifade etmişti.
Genç nesillere üç şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini.
Joseph Stalin'in birçok açıklamasında da şiddeti açıkça savunduğu görülür. Hatta bir açıklamasında, şiddete dayalı bir devrim olmadan, proletarya diktatörlüğü olmadan, eski burjuva koşulların böyle kökten bir şekilde dönüştürülmesi gerçekleştirilebilir mi demiştir.
Stalin devrimin asla barışçıl yöntemlerle olmayacağını da şu şekilde ifade etmiştir. Stalin, böyle bir devrimin barışçıl olarak burjuvazinin egemenliğine uyarlanmış olan burjuva demokrasisi çerçevesi içinde yapılabileceğine inanmak, ya aklını oynatmış ve normal insani kavramları yitirmiş olmak ya da proleter devrimden küstahça ve açıkça vazgeçmek demektir.
Kanlı Bolşevik devriminin askeri lideri ise Leon Trotski'ydi. Lenin'in en büyük yardımcısı ve komünist ideolojinin önemli teorisyeni olan Trotski de Lenin'in Darwinist kökenli insan tabiatını değiştirme düşüncelerine katılıyordu. Trotski aynen şöyle yazmıştı.
İnsan nedir? Henüz bitmiş bir canlı değildir. Hala beceriksiz bir yaratıktır. Bir hayvan olarak insan planlı bir şekilde değil, spontane bir şekilde evrimleşmiştir ve birçok zıtlık gelişmiştir. Nasıl eğitmek ve idare etmek sorusu, insanın fiziksel ve ruhsal yapısının nasıl geliştiği ve tamamlandığı sorusu, yalnızca sosyalizm temelinde tasarlanabilecek büyük bir problemdir. İnsanın yeni ve değişmiş bir versiyonunu üretmek. Bu komünizmin bir sonraki görevidir. İnsan kendisini ham materyal olarak görmeli ya da yarı üretilmiş bir madde olarak.
Lenin, Trotski ve diğer Bolşevikler insanı bir hayvan türü olarak gördükleri ve bir madde yığını saydıkları için insan hayatına herhangi bir değer vermediler. Onlara göre devrimin başarısı için milyonlarca insan kolayca feda edilebilirdi. Trotski'nin diğer ifadelerine baktığımızda insan hayatını nasıl değersiz gördüğü ve şiddeti nasıl desteklediği açıkça görülür.
Leon Trotski, ülkede iktidarın kimde olacağı sorunu, yani burjuvazinin yaşatılıp yaşatılmayacağı sorunu anayasa maddelerinde değil, şiddetin her biçimine başvurarak çözülecektir. Kızıl terör, ölmeye mahkum ve buna katlanamayan bir sınıfa karşı kullanılan bir silahtır. İhtilal, İhtilacı sınıftan emrindeki bütün yöntemlerle gayesine varmasını talep eder. Eğer gerekirse silahlı bir ayaklanmayla, eğer mecbur olursa terörizmle.
Komünizm ilk devrimi ve vahşeti Rusya'da gerçekleştirirken, 20. yüzyılın ikinci yarısında Çin, Mao'nun komünist gerillalarla dünyanın ikinci büyük komünist devrimini gerçekleştirmesiyle komünizm dehşetiyle tanıştı. Bu ikinci büyük devrimin sonuçları ise aynı birincisi, yani Bolşevik devrimi gibi oldu. Mao, köylü sosyalizmi sloganıyla ortaya çıkmış, iktidara gelene kadar Çinli köylüler hep toprak, aş ve koruma vaat etmişti. Ama Mao'nun iktidarı, köylülere eşine rastlanmayacak acılar ve işkenceler çektirdi ve Çin'de yaşanan tarihin en büyük ve en ölümcül kıtlığı sonucunda 40 milyon insan kadar hayatını kaybetti.
Çin gibi Avrupa'dan her anlamda uzak, içine kapalı bir ülkeye kadar bu ideolojinin nasıl ulaştığını ve orada nasıl kök saldığını merak ediyor olabilirsiniz. Oysa yakın Çin tarihine baktığımızda karşımıza tanıdık bir tablo çıkar. Çin'e komünizmin gelmesi, ateizmin gelmesiyle eş anlamlıdır. Ateizmin gelmesi ise Darwinizmin gelmesi demektir. Tıpkı Darwinist felsefeyi benimseyen diğer komünist ülkelerde olduğu gibi. Mao, devrimin bir şiddet hareketi olduğunu Darwinist ifadelerle açıkça belirtmiştir.
Devrim, bir isyan ve ayaklanma, bir sınıfın diğerini devirdiği bir şiddet hareketidir.
Küba'daki Castro diktası, Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyetler Birliği'nin yardımıyla ayakta duran komünist rejimlerden bir diğeridir. Fidel Castro'nun önderliğinde ve Arjantinli gerilla lideri Che Guevara'nın desteğinde gelişen gerilla hareketi 1959 yılında Küba'da iktidarı ele geçirmişti. Küba'daki ve genel olarak Latin Amerika'daki komünist hareket çoğunlukla romantik bir havada yansıtılır. Özellikle Che Guevara'nın gerilla mücadelesi adeta bir kahramanlık öyküsü gibi gösterilir. Komünizme özenen pek çok gencin elinde Che posterleri ve dillerinde Latin Amerika kökenli komünist melodiler dolaşır. Buna bakılırsa Küba'daki komünist devrim Küba halkını zulüm ve işkenceden kurtarmış bir kurtuluş mücadelesidir.
Oysa gerçekte Küba'da yaşananlar bir kahramanlık öyküsü değil, komünist zulüm ve vahşetin ta kendisiydi. Komünizm Küba'ya sadece sefalet ve korkunç işkenceler getirmiştir. Oluşturulan Che ve Fidel efsanelerinin romantik perdesi aralandığında Küba'daki komünist diktanın karanlık yüzü net bir şekilde ortaya çıkar. Che Guevara silahlı mücadeleyi ve savaşı açıkça savunan, katı bir Marksist olduğunu ifade eden, binlerce insanı katletmiş komünist bir gerilla lideriydi. Che bir açıklamasında şöyle demiştir.
Benim Marksistliğim kök saldı ve saf hale geldi. Ben silahlı mücadeleye kesin inanıyorum ve inançlarımda katıyım. Küba'da devrim sonrasında yaklaşık 10 bin kişi idam edildi. 30 bini aşkın insansa çok ağır ve insanlık dışı koşullarda hapsedildi. Komünist rejim her yere olduğu gibi Küba halkına sadece acı, işkence, korku ve fakirlik getirdi.
9 milyonluk ülkede 3 milyon kişiyi katleden Kamboçya'nın komünist diktatörü Pol Pot'ta Stalin gibi insanlara yönelik yürüttüğü vahşet ile tanınan Marksist ve komünist bir diktatördü ve kendisi de belirttiği gibi Lenin'in sıkı bir takipçisiydi.
Pol Pot: Biz Marksistiz. Biz devletin ortadan kaldırılması konusunu Lenin'den öğrendik. Marksist Leninistler devlet iktidarını ele geçirmenin ve devleti ortadan kaldırmanın yollarını aramalıdırlar. Para devletin bir parçasıdır. Dolayısıyla onu ortadan kaldırdık. Ve bundan sonra da eğer herhangi bir şeyi daha ortadan kaldırmamız gerekirse kaldıracağız.
İşte komünist vahşet budur. Komünist kanlı liderlerin sözlerinden özetle şunu anlıyoruz. Komünist ideoloji, barışçıl tek bir an bırakmamayı amaçlayan, insanı soğuk bir ölüm makinesine dönüştüren, terörü bir prensip olarak kabul edip mutlaka uygulayan, devrime karşı gelenlerin öldürülmesi gerektiğini savunan ve proletaryanın burjuva sınıfına uyguladığı şiddet sayesinde ayakta duran bir ideolojidir.
Liderlere, orduya ve polise suikast yapmayı mecbur gören, onların para kaynaklarına el koyan, köylülere ve zayıflara karşı kızıl terör uygulanmasını şart koşan, hedefe ulaşmanın tek yolunun silahlı ayaklanma ve terör olduğunu savunan ve devleti tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir vahşet sistemidir.
Komünist liderlerin komünist felsefenin gereğiyle ilgili ifadeleri sadece sözde kalmadı. Bu eli kanlı liderler tıpkı tarif ettikleri gibi hatta daha vahşice ve insanlık dışı uygulamalarla tüm dünyanın gözü önünde milyonlarca insanı katlettiler. Bu vahşet senaryosu hayali bir senaryo değil. Kendisi dahil tüm insanları gelişmiş birer hayvan türü olarak algılayan ve doğadaki sözde çatışmanın bir gereklilik olarak toplumlarda da uygulanması gerektiğine inanan insanlar çok değil, daha geçtiğimiz yüzyılda bu vahşet felsefesini hayata geçirdiler.
İdeolojileri onları yaptıklarının doğru ve gerekli olduğuna inandırmıştı. Bu sapkın ideoloji onların beyinlerinde bir inanç ve bir amaç var etmişti. Batıl bir din haline getirdikleri bu inanç uğruna kitleleri katletmekten bir an bile çekinmediler.
İnsanların büyük bir çoğunluğu için büyük bir korku ve dehşet nedeni olan komünist vahşet, bir komünist içinse yaşamın gereğidir ve mutlaka uygulanmalıdır. Darwinist zihniyetin ortam sağladığı ve geliştirdiği komünizm böyle vahşi bir ideolojidir. Bu nedenle bir komünistin beynindeki bu batıl inanç sistemini darmadağın etmeden onu geniş kitleleri katletmekten alıkoymak mümkün değildir. Darwinizmin bilimsel olarak geçersizliğini görmesi dışında bir komünisti yaptığı vahşetin mantıksızlığına ikna edecek neredeyse başka hiçbir yöntem yoktur.
Birkaç bölümdür geçmişteki komünist katliamlara yer vermemizin sebebi taviz verildiği takdirde ülkemizin güneydoğusunda uygulanmak istenen komünist vahşetin de bundan farklı olmayacağını sizlere gösterebilmek. Çünkü terörist ve komünist PKK yapılanması aynı fikri zeminden yani Darwinizmden güç alır.
Ancak Darwinist felsefenin yanlışlığı bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılıp ilimle ve fikirle yok edildiğinde komünizm, faşizm gibi kanlı ideolojiler de yok edilebilir inşallah. Sonraki bölümlerimizde detaylı olarak komünizm konusunu işlemeye devam edeceğiz. Ancak bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden karşınızda olacağız inşallah. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.